ve Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
Umarım Melbourne'de her şey yolundadır.
Melbourne'da güzel, kapalı ama çok güzel bir hava var. Avustralya politikasında da zaten nefes alacak durumda değiliz. Kafamızı çevirsek bir şey oluyor.
Aynen öyle. Türkiye politikasına döndü sanki biraz.
Biraz öyle oldu. Biraz
heyecanlık öyle oldu. Artıyor. Ve dün gerçekten inanılmaz bir şey oldu. Bu vatandaşlık tartışması bitti derken bitmeyeceğini görmüş olduk. Çünkü dün de Senato Başkanı Stephen Perry'nin çifte vatandaş olabileceği ortaya çıktı. Biraz önce İsmail Kaya'nın haberlerinde de bunu dinledik. Ve sizin şimdi bu konudaki görüşünüzü sormak istiyorum. Bence burada en enteresan şey Perry'nin neden bu kadar uzun süre beklemiş oldu? Bu tuhaf mı?
Yani bir şey olmaz inşallah diye beklemişti. Bu kadar tedbirsizlik, böyle bir makamdaki bir insanda insanın aklı almıyor. Hükümetin az önce konuştuğumuz gibi ard arda gelen kendi kalesine attığı gollerden biri de bu oldu. 7 tane parlamenterin çifte vatandaşlığı ortaya çıktığından beri bunlar işte Ulusal Parti'dendi, Yeşiller'dendi ve İşçi Parti ve Liberaller'den kimseye bulaşmamıştı bu iş. Ve ilk defa Liberaller'den bir isme, hem de önde gelen bir isme, Senato Başkanı'na, Stephen Perry'e dokundu bu iş. Ve bundan önce olan o kadar tantana sırasında ortaya çıkıp söylememesi, Yüksek Mahkeme'nin kararından sonra da bu açıklamanın gelmiş olması gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor.
Peki bu kez o zaman Malcolm Turnbull hükümeti çok daha zor duruma girmiş oldu mu sizce?
Oldu tabii, zaten parlamento aritmetiğinden dolayı zaten sıkışık bir durumdalar. Gerçi senatodaki durum farklı oylama açısından, ama sanıyorum fazla konuşulmayan ve parlamenterlerin hiçbir zaman gündeme getirmedikleri bir konu var. Seçmenin gerçekten bu işten artık bıkmış olması. Yani seçmen parlamenter sistemin işleyişinden, işte parlamenterlerin parlamentoda işte o laubali tutumlarından, en ciddi konuları tartışırken ki oynadıkları tiyatrodan, bunlardan hoşnut değil seçmen. Yani ondan sonra da seçimde gidip niye üçüncü partilere aşırı uçları oylar veriliyor, seçmen niye küskün diye sorular ortaya atıyorlar. Böyle şeyler parlamenterlere karşı güveni gitgide
azaltıyor.
Yani biz çocuğumuzu okula yolladığımızda işte bize şartlar koyuyorlar. Vergi verirken şunları yapmamız lazım. İşte evimizin sigortasına şunları, ya her adımda bize bir sürü kurallar konuyor ve biz vatandaş olarak o kuralların dışına çıkamıyoruz. Çünkü çıktığımız zaman yaptırımlar geliyor. Parlamenterlik gibi çok ciddi bir konuda bu kadar eğitim görmüş, bu kadar kapasiteli insanların böyle bir şeyi nasıl böyle göz ardı ettiklerini vatandaş anlayamıyor. Yani bu sonuçta parlamenterlere karşı duyulan güvensizliği pekiştirecek bir konu.
Ve en çok da büyük partileri etkileyecek, büyük partilere zarar verecek gibi görülüyor.
Tabii yani iki parti bugüne kadar çok güzel eğlenmiş politikada, bir al gülüm ver gülüm bugünlere kadar gelmişler, ama artık vatandaşın bıkkınlığından, bir de farklı seslere duyulan ihtiyaçtan dolayı küçük partilere, bağımsızlara pek çok sese ihtiyaç var ve ondan sonra da niye marjinal oylar arttı diye ağlamasınlar.
Bu son olay üzerine bütün parlamenterlerin çifte vatandaşlık durumunun araştırılması isteniyor. Sizce bu yapılmalı mı?
Yapılmalı mı? Vatandaş bu saate kadar neredeydiniz şeklinde bir soru soramıyor. Tabii bu soruyu soracağımız bir mecra yok. Tabii ki yapılmalı. Niye yapılmadı bugüne kadar? Yani ya da bundan sonra ortaya çıkacaklarda bir yaptırım olsun. O kişinin parlamenterliği iptal edilsin. Yani böyle yaptırımlar gelsin artık.
Aslında daha ciddi bir şey konuşuluyor ki Barnaby Joyce veya Fiona Nash'in aldığı kararların doğru olup olmadığı mahkemeye götürülmesi konusu görüşülüyor. İşçi Partisi bunu yapabileceğini söylüyor. Örneğin hafta sonu verilen o fazla paranın kaldırılmasına bir oy farkıyla karar verilmiş ve bu da Barnaby Joyce'un oyuyla mümkün olmuş. Şimdi İşçi Partisi onu kaldırıp eskisi gibi hafta sonu fazla para ödenmesini kabul edilmesi için belki mahkemeye gidebiliriz diyor. Böyle bir şey çok şeyi değiştirmez.
Yapabilirler. Bunu ortaya attı İşçi Parti, ama yapacağız gibi çok net bir tutumda takınmadı. Ama yorumculardaki genel beklenti İşçi Partisi'nin değil de tek tek alınan kararlardan dezavantajlı duruma düşen, işte ihalesini kaybeden üçüncü kişilerin mahkemeye girebileceği, öyle şey söz konusu. Diyelim adı geçen bakanların aldığı bir karar üzerine İşte diyelim birisi devlet ihalesine girmiş, kaybetmiş ya da alınan kararlardan dolayı dezavantajlı duruma düşmüş kişi ve kurumların böyle bir şekilde mahkemeye gitmesinin önü açılabilir. Hmm. Bu konuşuluyor ama onun için de bir emsal lazım. Önümüzdeki günlerde göreceğiz böyle bir şey olacak mı?
Ayrıca bununla ilgili olarak getirilen bir ayrı tartışma şöyle. Bu anayasa maddesi artık kaldırılsın veya değiştirilsin. Çünkü biz çok kültürlü bir ülkede yaşıyoruz. Birçok kültürlerden gelen insanlar var. Bazıları nereden babaannesi, anneannesinin dolayısıyla geçmişte çifte vatandaş olabileceğini bile bilmiyor. Bunu değiştirelim diyorlar. Sizce değiştirilsin mi bu yasa?
O biraz ayrı bir konu. Yani öyle bir eğilim olursa değiştirilirse tabii ki iş bambaşka bir şekilde büyür ama araba tekerleği kırıldıktan sonra konuşulacak konu değil bu. Bence değiştirilmemeli. Bence böylesi akla yatkın bir şey ama yani ülke içindeki genel eğilimlere göre umarım bunda posta oylamasıyla karar vermeyiz. Topu bize atıyorlar.
Yeniden doğru. Aslında dediğiniz doğru çünkü anayasanın değiştirilmesi için muhakkak bir referanduma gidilmesi
tabii
gerekiyor.
Ki, tabii ki. Yani işin içinde o zaman devamlı bir şüphe kalabilir. Çünkü sonuçta dünya küçüldü. Ülkeler devamlı her konuda birbiriyle ticaret konusunda çok daha yakın ilişkide. Yani bu sıkıntı yaratabilecek bir şey bu çifte vatandaşlık. İşe örneğini vereyim. Yani Türkiye'de Garopaylan örneğini vereyim. HDP'nin milletvekili bilindiği gibi kendisi Ermeni kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kimseyi de rahatsız eden bir durum değil bu. Ama Garopaylan Ermenistan vatandaşı da olsaydı çifte vatandaş bu kabul edilebilir miydi? Bunun gibi yani sonuçta Avustralya habire dünya çapında ihalelere giriyor, başka ülkelerle çıkar çatışmasına giriyor ve bu çifte vatandaşlığı olan birisinin bu konuda vereceği bir oy gerçekten yani
değiştirebilir.
Değiştirebilir. Yani insanların hakikaten bütün özverisinin Avustralya'ya yönelik olması, bütün ilgisinin Avustralya'ya, bağlılığının Avustralya'ya yönelik olması gerekiyor parlamentoda olmak için ama biz normal vatandaş tabii ki iki vatandaşlıkla çok güzel bir şekilde bu çok kültürlü ülkede yaşayıp gidiyoruz. Evet. Ama parlamenterlik ayrı bir özveri gerektiriyor bence.
Yine önemli bir konuya geçeceğiz, güncel bir konuya. Ancak bir soru gelmiş size yönelik. Levent Bey'e sorar mısınız? Avustralya'da sigara reklamı yasak iken TV'deki müzik kliplerinde sanatçıların sigara içtikleri sahneler var. Özellikle bu gençleri özendirsin diye mi görmezden geliniyor? Yoksa bunu siyasiler mi yönlendiriyor diyor Şenol Dadaloğlu.
Sigara konusu adım adım kazanımlarla buralara gelindi. Yani sigara karşıtı kampanyaların kazanımlarıyla buraya gelindi. Dinleyicimizin belirttiği zaten bir sonraki aşama onların denetim altına alınması olacak. Ama bilindiği gibi video kliplerinde olsun, Hollywood filmlerinde olsun devamlı olması gerekenden fazla sigara içiliyor. Orada da ciddi bir sponsor desteği var. Hmm. Ama bunun da önüne Türkiye'deki gibi flulaştırarak gibi komik şeylerin yapılması umarım burada olmaz ama bu konuda ülkeler bir yasak getirmeye başlarsa bunun da önü çok kolay alınabilir. Sanıyorum bu önümüzdeki yıllarda olacak bir şey.
Manus Adası'ndaki kaostan konuşalım. 600 sığınmacı orada bir başına terk edildi. Yürekler acısı bir durum. Televizyonda izlediğiniz zaman görüyorsunuz. Şimdi şu anda su ve elektrikleri kesildi. Ama onlar oradan çıkmak istemiyorlar ve direnişlerini sürdürüyorlar. Şansları nedir sizce?
Şansları yok. Şu an maalesef Avustralya politikası günübirlik kararlarla gittiği için her şeyi günü kurtarmak şeklinde uygulandığı için Manus Adası'nda düşünmek bile istemiyor kimse. Öyle bir durum var ya Canberra'da. Yani Avustralya'nın sorumluluğuyla bütün şimdi onun desteğiyle orada yaşayan işte her türlü bakımı karşılanan insanlar bir anda 31 Ekim'de itibaren tamam bütün elektrikleri kesilip hiçbir İAŞ'leri hiçbir şeyleri sağlanmayacağı ilan edildi. Şu an birkaç gün sonra yaşanacak bir felakete doğru gidiyoruz ama neredeyse işte gökdelenden düşen insanın havadayken neyse şimdilik bir şey olmadı demesi gibi. Şimdilik bir şey olmadı ama çok ciddi sorunlar çıkacak orada. Papua Yeni Gine'de işte o Manus Adası'ndaki yerel vatandaşların çok ciddi bir öfkesi var bu sığınmacılara. Çok ciddi çatışmalar olabilir. Kaldı ki bu insanların sağlık koşulları sağlanamazsa çok ciddi hastalıklar gelebilir. Yani bir dizi sorun çıkacak burada ve Avustralya'nın elini eteğini çekip hiçbir şey olmamış gibi davranması, bir takım demeçlerle günü kurtarmaya çalışması gerçekten hayret verici.
Ciddi hastalıklar dediniz. Dün akşam ABC'deki 7:30 Report adındaki güncel olaylar programında bir doktor konuştu. Orada görev yapmış bir doktor, kendisiyle yapılan anlaşmaya karşı gelerek bir whistleblower olmaya karar verdiğini belirterek oradaki durumu anlattı. O da çok ayrıcı, çok ayrıca üzücü verici bir durumdu. Avustralya gibi böylesine gelişmiş bir ülkede neden vatandaşlar buna karşı biraz daha farklı bir tavır almıyor sizce?
Vatandaşlar alıyor, almak isteyen alıyor zaten. Çok ciddi bir tepki var ama maalesef ülkede işte bir takım oyların, aşırı muhafazakar oyları kaybetmemek uğruna iki ana partinin uygulamalarıyla bu iş normal karşılanır hale geldi. Yani işte bir takım tek ulusa giden oylar kaybedilmesin diye, işte bir takım bağnazlı kesimlerin desteği eksik kalmasın diye böyle yapıla yapıla buralara gelindi. Yani başından beri söylüyoruz zaten, pek çok toplum kesimi söylüyor. O insanların acilen Avustralya'ya getirilmesi lazım, sağlık koşullarının halledilmesi lazım. Yani sınır güvenliğinin bundan ayrı tutulması, sınır güvenliği sağlansın, daha fazla sığınmacı gelmemesi sağlansın ama bu insanlara özel olarak orada eziyet çektirilmesi tamamen başka bir konu. Tamamen iç politikayla ilgili bir konu ve bu da ülke vicdanı için gerçekten çok ciddi bir yaralanma diyebilirim.
Evet, gerçekten ülke vicdanı için öyle bir şey. Ve şu anda bu orada görülen durumlarla kimilerinin akli dengesi de bozulmak üzere veya bozulmuş durumda. O yüzden bir insan hakları durumu doktorun dediği gibi.
Yani oraya gönderilen doktorların, hemşirelerin işte kamuoyuna, işte basına açıklama yapmayacak diye sözleşme imzalatılması, yani akıl alacak bir şey değil. Hiçbir yerde olmayan bir şey bu. Yani devletin oralara gönderdiği insanları böyle yaptırımlar getirmesi demek ki orada bir şeyler döndüğünü gösteriyor. Ama maalesef kamuoyu da oradan bir şey duymadıkça da ne olduğunu bilemiyor.
Şu andan itibaren değerli dinleyiciler, siz de görüşlerinizle katılabilirsiniz programa. Talkback veya mikrofon sizin programı kapsamında. Bunun için telefon numarası 1300 799 626. İsterseniz SMS gönderebilirsiniz 0429 99 62 63. Levent Bey, gelelim biraz önce bahsettiğiniz artık küçük partilere oy veriliyor sözüne, ki bu sanırım 25 Kasım'da Queensland'de ilan edilen seçimlerde söz konusu olacak. Çünkü şimdiden deniliyor ki Tek Ulus Partisi güç dengesini elinde tutacak. Ama her iki büyük parti de onunla koalisyon kurmayacağını söylüyor. Sizce bu durum ne anlama geliyor?
Herkes sonucu bekliyor. Çok ciddi bir sonuç çıkabilir. Gerçi geçtiğimiz aylarda yapılan Batı Avustralya seçimlerinde Tek Ulus Partisi o beklenen patlamayı orada yapmadı ama Queensland onun gerçekten Tek Ulus'un ortaya çıktığı eyalet. Oradaki muhafazakarlık başka şekilde ifade ediliyor ve Tek Ulus'un %16 primer oyu olduğu söyleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Daha önce buralara ulaşılmamıştı. Onun üstüne tercihler de geldiğinde gerçekten ciddi bir yüzdeye ulaşabilir Tek Ulus Partisi. Her iki partide koalisyon yapmayacağız dese bile alacakları her kararın yani onları da ürkütmeyecek, onları da sıkıntıya sokmayacak şekilde yumuşatılacağı çok belli. Zaten Queensland'in genelde şu an görüyoruz İşçi Partisi göğe ikizdardı ama işte Adani'ye verilen ödünlerden, işte çevre konusundaki hassasiyetlerin eksikliğinden pek çok konuda başka eyaletlerden daha başka bir politika gidiyor. Yani Queensland'in kendine ayrı bir muhafazakarlığı var. Ve şu an seçimde de bilindiği gibi orada Liberal Ulusal İttifakı tek bir partide, Liberal Demokratik Parti'de bütünleşmiş şekilde. Onların da çok fazla öne çıkamadığını görüyoruz. Başbakan Palaszczuk seçimleri çok çabuk ilan etti, beklenmedik bir şekilde. Evet. Hazır Pauline Hanson'ın yurt dışında bir delegasyonla yurt dışındayken geri gelip partisini toparlayamasın, vakit kaybetsin diye o dışarıdayken ilan edildi. Pauline Hanson sanıyorum hala yurt dışında. Hindistan'da bir delegasyonda. O gelip dönene kadar da işte bir ilk haftayı kaçırmış olacak. Yani bu da hükümetin, eyalet hükümetinin en çok korktuğu kesimin Tek Ulus olduğunu da biraz ipucunu da veriyor. Sanıyorum Queensland seçimlerinde belirleyici olan yine Adani gibi belli işte doğal kaynaklarla ilgili sektörlerdeki uygulamalar olacak. Bu arada ciddi bir yeşil oyun çıkması da Güney Queensland'de ve Brisbane'de özellikle 4-5 tane yeşil sandalyenin ortaya çıkabileceği ilk defa konuşuluyor. Ama gerçekten ilginç bir kampanya. Hı-hı. Bütün Avustralya ilgili orayı bekliyor şimdi.
Evet. Emel Hanım bir SMS göndermiş şöyle. Pazar çalışması ödemesi iki katı kalmalı. Herkes ailesiyle zaman geçirirken siz çalışıyorsanız bunun bir maddi karşılığı olmalı diyor. Ve İşçi Partisi bu hakkı geri alsın diyor. İslam Bey buyurun lütfen. Alo İslam Bey, beni duyuyor musunuz? Is there something wrong with this talkback line, Jonathan? They can't hear me. Levent Bey, biz söyleşiye geri geçelim. Jonathan herhalde halledecek belki bu meseleyi.
Duyuyor musunuz beni?
İslam Bey, duyuyorum. Buyurun lütfen. Okay. I think they were listening to the radio. Radyoyu kapatır mısınız?
Yalnız ben şu an sizin sesinizi duymuyorum. Ben yine de söyleyeceklerimi söyleyeyim. Sigara ve alkol hakkında, sigara reklamlarının yasak olduğu kadar alkolün de gerek televizyonları gerek dizilerde gerekse billboardlarda yasaklanması bence daha doğru olur. Çünkü sigara içerken araba kullanan kişiye ceza yazılmaz ama alkol içerken kullanırken alkol kullanan kişiye ceza yazılır.
Evet.
Çifte vatandaşlık konusunda da bütün dünya ileriye doğru giderken hala biz parlamenterlerin işte sadece Avustralya vatandaşı ve tek vatandaş, çift vatandaşlığı konuşmak biraz abesle iştigal. Bence böyle şeylerin serbest bırakılmasının zamanı geldi de geçiyor diyorum ben. Teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Ve evet Levent Bey, ne dersiniz, böyle bırakılsın diyor
yine. Alkol konusunu ara ara devamlı konuşuyoruz. Alkol de tabii haliyle Avustralya'da yasaklanması, alkolün yasaklanması gündeme getirilecek bir konu değil. Toplumun çok büyük bir kesimi buna karşı çıkacak ama alkol konusundaki aşırılığın önlenememesi, alkol reklamlarının önlenememesi ve alkolün yarattığı, aşırı kullanımının yarattığı zararların bir türlü göz önüne getirilmemesi gerçekten bu ülkenin ciddi sorunlarından biri. Sigara işte daha önceki yıllar önce yapılan uygulamalar bir şekilde yasaklanmış ve o sayede dizginlenebiliyor ama alkolde çok ciddi bir serbestli var Avustralya'da. Bunun bir şekilde gündemde tutulması önemli.
Yine bir başka bir konuya geçelim isterseniz. Geçen günlerde alınan bir kararla aborjinlerin parlamentoda kendilerini ifade istekleri reddedildi. Yeni bir hani komite kurulsun diyordu ama aborjinler bize danışılsın deniliyordu. Bu reddedildi. Aborjinler tabii beklendiği gibi bunu öfkeyle karşıladılar ama bazı kesimlerde diyorlar ki zaten bir aborjin bakanlığı var. Aborjinlerle sorumlu her eyalette birçok bürokrat var. Bu böyle bir şeye gerek yoktu diyorlar. Siz ne diyorsunuz?
İşte beyaz insan aborijinlerle ilgili kararlar almaya çalıştığında böyle bir takım hükümler ortaya getiriyor. Şuna gerek var, buna gerek yok. Ya onlara bir sorsak? Onlara hiç sorulmuyor. Sorulunca da böyle onların ne dediği dinlenmiyor. Şu an aborijinler o Uluru Deklarasyonu'yla Mayıs ayında bir takım önemli şeyleri gündeme getirdiler. Parlamentoya kendi sesimizi duyurmak istiyoruz dediler.
Ama parlamentoda zaten aborjin, milletvekiller aborjin, senatör aborjin, bakanlığı yok mu?
Hayır, aborjin milletvekili var ama o milletvekili falanca sandalyenin milletvekili. Onların o sandalyenin konularını gündeme getirmekte görevli. Yani aborjinlerin genelde sesini iletecek bir yapıya ihtiyaç olduğunu onlar söylüyor ve beyaz insan da reddediyor. Kaldı ki parlamento böyle bir şey aksettirelim dendiğinde aniden muhafazakar kalemler bütün ülkede işte üçüncü bir parlamento kurmak istiyorlar. Yani istenen o değildi ama üçüncü parlamento ne gerek var bu ülkede diye bir yaygaraya başladılar. Yani o da haliyle bütün başkalarının işte bir ayrı bir aborjinlerin veto yetkisi mi olacak daha neler şeklinde onların söylemediği alanlara çekildi konu. Halbuki daha önce pek çok konuda görüldüğü gibi onların taleplerini beyaz adam reddediyor ve bir türlü sorunlar çözülmek bilmiyor. Bilindiği gibi aborjinlere yönelik en olumlu şey en son işte Cameron Rudd'ın göreve gelir gelmez yaptığı sorry declaration'a o özür dilemeydi. O gönülleri yumuşatmak adına çok çok ciddi bir aşamaydı. Devamı gelmedi. Ne İşçi Partisi hükümetleri ne de sonraki liberaller devamını getiremediği gibi bu tür onların talepleri de bir türlü ifade bulmuyor.
Bugün enteresan bir şey çıktı. Sizin yaşadığınız Melbourne'in The Age gazetesinde o bir bakan Irish accent'ten kaçının dediği için özür dilemek zorunda kaldı. Bu yine çok enteresan bir şey, çünkü bir kişi eğer tanımadığınız birisine kapıyı açtığınızda İrlanda aksanlıysa dikkatli olun demiş. Çünkü birisinin, Melbourne'de birisinin evine gelen bir tamirci o kişiyi dolandırıp gitmiş ve bu kişi işte İrlanda geçmişliymiş. Bir bakanın böylesine çok bütün İrlandalıları kapsayan söz etmesi enteresan değil mi sizce Levent Bey?
Tabii ki enteresan. Onun Türkiye'ye aksan olduğu, öyle bir şey dendiğini düşünsenize. Yani aksanları gündeme getirmek gerçekten çok tedbirli olmak lazım bu ülkede. Yani hepimiz aksanlıyız. Yani aksan yüzünden nerelerde ayrımcılığa uğradığımızı, ne tür sıkıntılar çektiğimizi hepimiz biliyoruz zaten. O anlamda yani bu konuda hoşgörünün hüküm sürmesi lazım. Gerçekten o konuda konuşurken özellikle politikacıların dikkatli olması lazım.
Evet. Ve böylelikle programın sonuna doğru geldik sayılır aslında. Bugünkü görüşlerinizden dolayı ben size teşekkür ediyorum. Ama gitmeden önce, siz doktorsunuz. Bununla ilgili küçük bugün bir haber vardı. Fakat bence çok önemli bir haber. Artık Avustralya'da bazı ilaçların masrafının hükümet tarafından karşılanmasına karar verildi. Bunu da Sağlık Bakanı açıkladı. Medicare yani dünyada örnek bir şey. Bu haberi siz nasıl karşılıyorsunuz?
Bu devletin sübvanse ettiği ilaç kalemleri, evet, konusu devamlı bir tartışma konusudur. Çeşitli meslek odası, tabip odası grupları yeni çıkan ilaçların da o sınıflık, o kademeye alınması için devamlı uğraş verir ve Canberra'daki bürokratlar da az masraf olsun, az para çıksın diye işte devamlı bazı kalemleri düşürmek ister. Haliyle biz vatandaş olarak özellikle kanser ilaçları gibi büyük pahalı ilaçların sübvanse edilince ne kadar daha kolay alınabildiğini ve vatandaşa ne kadar iyi bir hizmet olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tabii devamlı gündemde tutulması ve vatandaşın buradan taviz verilmemesini sağlaması lazım. Gerçekten Medicare ve bu
iyi bir haber diyorsunuz.
İyi bir haber.
Tabii. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlar için.
Ben teşekkür
için.
Ederim.
Levent Efe ile Avustralya gündemi kapsamında yaptığımız söyleşiyi dinlediniz ve bugünkü programın da sonuna geldik. Yarın öğleden sonra saat 2'de Türkçe programı yeniden sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.